sözüm var, kanat çırpar kuşlar gibi aşıklar. İyi akşamlar her gün umutla uyananlar. Bir de bakışlar, geçmişe ağlayışlar. Güzel gözlü ve kararsız kadınlar. Geçmişinden pişmanlık duyan adamlar. Uyumuşlar ve yeniden uyanmışlar. Bir başkası olmaya alışmışlar. Bir hayat var, bırakıp gittim çok uzakta. Ve ağaçlar ağlamaktan çok yorulmuşlar. Yaşamaktan çok mutluyum böyle kalsam. Bir uyansam tüm geçmişi. Güzel gözlü ve kararsız kadınlar. Geçmişinden pişmanlık duyan adamlar. Uyumuşlar ve yeniden uyanmışlar. Bir başkası olmaya alışmışlar.
Bir feminist aykırı yayından daha herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bugün ayın kaçı? Ayın ilk cumartesi 2 Kasım 2024. Stüdyoda kimler var? Çağdaş var, Meral var, Duygu var.
Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Feminist aykırı yayına hepiniz hoş geldiniz.
Ne oluyor, biraz önce kıkır kıkır gülüyordunuz, ne oldu, enerjiler mi düştü?
Yok.
Bir ciddiyetle girdik programa.
Aynen, enerjiler düşmedi de biz tekrar bir duyurumuzu yapalım. Şu ne an radyoyu canım? Dinleyenler varsa.
Yap bakalım duyurunu.
Her ayın ilk cumartesi yayın yapmaya devam ediyoruz. Önceden biliyorsunuz ilk ayın, ayın ilk ve son cumartesi yapıyorduk.
Hatta ondan önce her cumartesi yapıyorduk.
Yapıyorduk tabii, giderek azaltmak zorunda kaldık.
Ama vazgeçmiyoruz.
Evet, aynen. Pes etmek yok, devam ediyoruz. Ama başkaca hayatla ilgili bir sürü uğraşımız olduğu için zaman bulmakta sıkıntı çekmeye başlamıştık ve bire düşürdük. Dinleyen tüm sevenlerimize, dinleyicilerimize,
fanlarımıza
aynen tekrar belirtmiş olalım. Her ayın ilk cumartesi Radyo Lora'da Türkçe bir yayın olan Feminist Aykırı yayındasınız. Evet, her cumartesi ilk her cumartesi. İlk cumartesi.
Ayın ilk cumartesi.
İlk yani cumartesi.
Ayın
her
bir sonraki.
Cumartesi.
Konuşamıyorum artık.
Bir sonraki yayınımız demek oluyor ki arkadaşlar, ayın 7'sinde 7 Aralık'ta olacak.
Aynen.
Saat 19'da.
Evet.
İsviçre saatiyle tabii. Türkiye'den dinleyen varsa bilemiyorum. 2 saat oldu aramız arkadaşlar. Bizlerle buluşabilirsiniz. Bugünkü konumuza geçelim o zaman. Bugün ne dedik? Biraz ilişkiler üzerinden konuşalım dedik. Aşk, sevgi nedir, ne değildir? Değil mi?
Evet.
Sayın Meral Çınar.
Evet, aşk uzmanı.
Aşkolog.
10 yıldır bulduğu sevgisiyle evlenen. 10 yıldır eline başka erkek eli değmemiş, flörtleşmemiş aşk uzmanınızla konuşabilirsiniz.
Olsun, o kadar önemli. Önemli olan Meral'in Feminerva'yı sen anlat biraz ya.
Değil mi?
Tabii ki Feminerva'dan yazı ile ilgili konuşacağız arkadaşlar, ama Meral biraz bize Feminerva'yı tanıtsın.
Aslında 2017'den beridir herhalde, ilk sayımızı 2017 Haziran'da çıkarmıştık. Benim buraya gelişimden bir yıl sonra. Ve işte 2017'den bu yana çıkarttığımız ve artık daha henüz devam etmediğimiz yani çıkartmaya bir dergiydi. Kadınlarla ilgili, kadınlara ait Onları ilgilendiren her şeyle ilgili yazdık, çizdik aslında. Hatta ne bileyim, kadın edebiyatına girdik, sinemada yine kadın sinemasına girdik. Yani birçok konuda, hatta LGBT hareketiyle de ortaklaşarak bir sürü sayı çıkarttık ve çok güzel yazılar yazdık orada. Benim de tam bu aşk ilişkileri, flört ilişkileri dediğimizde aklıma geldi. Bir yazım vardı, şöyle güzel bir aşk güzellemesi. Onu yazmıştım, onu okuyayım diyordum aslında. Buradan da flört ilişkilerine, aşkın ne olduğuna, aşkın nerede başlayıp bizim için nerede zaman zaman bittiğine, nasıl yaşanmaması gerektiğine dair bir yazıydı işte.
Peki bu Feminerva'nın web sitesi var mı?
Vardı fakat kapandı.
Kapanma sebebi ne?
Hiç girmeyelim bence o konulara.
Vallahi. Bitti çünkü değil mi artık?
Hem de bitti. Aslında web sitesine biz bütün yazılarımızı eklemiştik.
Hayır, ben güzeldi. Neden dolayı sordum? Devlet eliyle kapatılmış bir şey mi?
Yok, devlet eliyle kapatılmamış.
Okay, o yüzden bizzat sordum.
Bizzat başka eliyle.
Tamam, anladım.
Kapatılmış olduğu için. Öyle. İsterseniz tamam, yazımı okuyarak başlayabilirim.
Evet.
Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi?
Hadi bakalım.
Yavaş yavaş. Söz konusu aşk olduğunda erkeklerden olduğu kadar entelektüel, derin, detaycı, bilimsel analizleri kadınlardan duymak oldukça nadir rastlanan bir durum. Kadınlar daha çok onu, insanı bir hoş eden, çoğu zaman acıtan, bazen bağımlı kılan yönleriyle açıklamaya girişir. Bir o kadar bütün kadınlara tanıdık gelecek ve hatta evrensel bir dil olan midemde kelebekler uçuşuyor. Bir kıpır kıpır, kımıl kımıl hissediyorum cümlelerini bir erkekten duydunuz mu mesela? Latin bir arkadaşım söylemişti. Midemde kuşlar cıvıldıyor. Bir diğeri ise midemde karıncalar dolaşıyor demişti. Mideyle aşkın bir bağlantısı olduğu çok açık. Onlar ya bizim erişemeyeceğimiz entelektüel düzeylerde aşk tarifleri yapar, İlişkilerin yüzeyselliğinden dem vurur veyahut ona bile zahmet etmeyip merkezlerinde kendilerinin olduğu bir eksen yarattıkları, kadınların da etrafında dönmesini istedikleri aşklar yaşarlar. Elimden geldiğince kendi deneyimlerim ve dinlediğim aşk öykülerinin yarattığı arka planla birkaç kelam edeceğim aşk üzerine. Her deneyimin kendine özgü ve aslında tekrarlanamayan ince detaylardan oluştuğu gerçeğini atlamayarak. Aşkın zaman dilimi. Evet, aşkın kendine ait bir saati vardır. Bugün canım çok sıkkın, bu aralar işlerime yönelmeliyim, kendimi hazır hissetmiyorum gibi bir takım gerekçelerin aşkın saat diliminde yeri yoktur. O istediği vakit gelir, bütün planları alt üst eder. Ya üzerinden kamyon geçmiş gibi hissedersin, birazcık şanslıysan ve ona doğru bir zeminde yaklaşmışsan da seni alıp başka diyarlara götürebilir. Aşkın bu acımasız doğası karşısında durmaya cüret edenlerin depresyonun zavallı dünyasına doğru ilk adımları attığı birçok deneyimle sabittir. Ya da sabit demeyelim, attığı defalarca gözlemlenmiştir. Ne de olsa aşk ve deneyimler söz konusu olduğunda sabitlenmiş durumlar ve olaylar tespit etmek, bu tespitler doğrultusunda harekete geçmek bizi doğrulara götürmeyecektir. Aslında bir doğru aramanın da anlamsızlaştığı andır aşk. Çoğunlukla erkeklerden ve yine az da olsa kadınlardan gelen "hiç aşık olmadım, aşık olmaya vaktim yok, aşık olmadan da yaşıyorum, hadi daha afillisinden de olsun, yalnızlığın dehlizlerinde giderek derinleşiyor, hedeflerimde başarıya ulaştığım her an kendimi aşkın bile ötesinde bir duygunun içerisinde hissediyorum" gibi buna benzer yorumların kulağımızdan beynimize ve oradan da bütün vücudumuza nüfus ettiği olmuştur. Böylesi durumların kendince başka deneyimler olduğunu kabul etmek, mümkünsüzlüğünün peşine düşmemek gerekir. Fakat tüm bu duygusuzluk, iş ve başarı öykülerinin aşk ile karşılaştırılması, aşka göre yorumlanması bile onun dünya üzerinde kapladığı önemi göstermekte yeterlidir. Üstelik bu karşılaştırmaların çoğu da anlamsızdır. Çok mu azdır aşık olduğunda yaratıcılığı zirvelerde gezinen insanlar, başarıdan başarıya en dolu dizgin aşkları yaşarken koşanlar, birkaç saatin saniyeler, saniyelerin günler geçmiş hissi verdiği anlarda kaybolanlar. Bana göre onu bulduğunda korkakça davranıp kaçmak yerine söküp almak, o seni bulduğunda ise yüreklilikle içerisinde kaybolmak, hem aşkın gazabından kurtulmak hem de giderek bir bataklık haline alan bu dünyada birazcık nefes almak için kaçınılmaz bir fırsat. Özgürce taahhütlerden uzak. Hadi bulduk diyelim, korkmadık, daldık da içine, ya sonra? Öngörülemez, planlanamaz deneyimlerle sabitlenmemiş, öngörülemez, planlanamaz deneyimlerle sabitlenmemiş, üstelik bir kuş misali ele avuca sığıp saklanmayan bir şeyi kaybetmeden nasıl yaşarız? Yine bir kuş gibi kafese kapatarak değil. Kuşların nesini severiz? Uçuşunu. Peki kuşu kafese kapattığımızda uçuşu da gider. Aşk da öyledir. Kaybolmasın, elimizden uçup gitmesin diye onu bir kafese kapatır. Onun kendine özgü, özgür ruhunu hapsederiz. Bir sürü gelecek planları yaparken anında yaşamayı unuturuz. Sonra eskitir, sıkılır ve bir köşeye atarız. Günümüzün tüketim çılgınlığından aşk da bu şekilde nasibini almış olur. Eşyaları, doğayı, her türlü canlıyı bu biçimde bir tüketim öğretisiyle tüketip bir kenara atarız. Nasıl ki bu tüketim öğretisi her işlediğinde aslında sizden bir şeyleri, duyguları, düşünceleri, sizi siz yapan şeyleri tüketiyorsa aşk da öyledir. Siz onu tükettiğinizi düşündüğünüz anda o sizi tüketir ve onu hapsetmeye çalıştığınız için sizden intikamını alır. Gözünüzün yaşına bakmaz tabiri caizse. Onu hapsetmemeli, olabildiğince taahhütlerden uzak tutmalı, özgürleştirmeli, ona fedakarca ve hoşgörülü davranmalıyız. Fedakarlık deyince sadece kadınlara biçilen fedakarlık rolleri gibilerinden bahsetmiyorum. Özgürleştirmek deyince de çoklu ilişkilerden. Örneğin kıskançlık duygusunu ele alalım. Bütün kötü sonuçlanmış aşklar bir biçimde bu duyguya bağlanır. Kıskançlık sahiplendiğin, kendine ait hissettiğin ne varsa başkasının ona olan herhangi bir biçimde yönelimine dair hissettiğin duygunun ta kendisidir. Her şeyi ve herkesi kıskanabiliriz, sevgilimizi de. Çünkü onu kendimize ait hissederiz, bizim olandır o. Başka hiç kimsenin ona dokunmaya, onunla konuşmaya, ona aşık olmaya hakkı yoktur. Oysa dünya ne bizden ne ondan ibarettir. Herkesin sevme ve sevinme hakkı bizim sınırlarımızla belirlenemez. Oysa sahiplenmez ve onu kendimize ait hissetmezsek kıskançlık duygusu da ortadan kalkar. Bu onu illaki biriyle paylaşacağımız anlamına gelmez ama paylaşmak güzeldir. Yarın yanağından gayrı mıydı? Bilemiyorum. İşte aşk güzellememiz de burada sona eriyor. Öylesi bir dönemdeyiz ki aşk güzellemeleri bir sayfayı bile dolduramıyor. Aşkın cinsiyetlere, cinsel yönelimlere nasıl sıkıştırıldığını, aşk adına işlenen cinayetleri, aşk diye yaşanan kepazelikleri, sahtekarlıkları düşünmekten güzel bir çift kelam etmeye çekinir olduk üzerine. Hoşgörü, alçak gönüllülük, empati, fedakarlık, cesaret gibi beklentileri vardır aşkın. Aslında her ilişki buna ihtiyaç duyar. Domateslerimizi yetiştirirken yeterince fedakarlık göstermezsek sonuçta marketten kilosu 10 liraya domatese benzeyen bir takım şeyler alıp yemek zorunda kalırız.
10 lira mı?
Bütün mevzu, ben bunu yazdığımda 10 liraydı. Bütün mevzu ne yemek istediğimizde ama aynı zamanda ne yemek istediğimizde bizim karar veriyor olmamızda. Çoğu zaman aşk diye yapay, belirlenmiş, kalıplaşmış, toplumsal rollere bezenmiş, kıskançlık, sahtekarlık, tatminsizlik gibi duygularla kirlenmiş bir durum içerisinde nefes almak zorunda bırakılıyoruz. Seçme hakkımız varsa da bizzat seçiyoruz. Ne giyineceğimizden ne yiyeceğimize, nasıl davranacağımıza ve hatta nasıl düşüneceğimize kadar belirlendiğimiz bir düzenin kahramanlarıyız. Dolayısıyla da çoğu zaman kime nasıl aşık olacağımıza, nasıl bir ilişkimiz olacağına biz karar vermiyoruz. Ne kepazeliklere aşk dendiğine şahit oluyoruz, ne ölümcül günahlar işliyoruz aşk adına. Hatta ölüyoruz, öylesine yaşama hissiyle içimizi dolduran bir duyguyken aşk. Aşıktım öldürdüm, aşıktım tecavüz ettim, aşıktım her gün şiddet uyguladım. Özellikle erkekliğin ve erkek şiddetinin kaçınılmaz gerekçesi gibi dillerden düşmüyor. İnsanın aklı almıyor böylesine bir duygunun bu denli kirli işlere alet edilmesine. Erkekler hayatın her alanında olduğu gibi aşkta da egemenliklerini sürdürmeye, patriarkanın, kapitalizmin bahşettiği ayrıcalıklarını kullanmaya devam ediyor. Bu yüzden kadınlar için, cinsel yönelimi, cinsiyet tercihleri farklı olanlar için aşkın özgürce yaşanması çok zor. Ama o eşsiz sloganımızı da bir daha hatırlayalım. Eşitlik yoksa aşk da yok. Fakat buna rağmen başarabilmiş bütün aşıklara, aşklara selam olsun. Dünyayı özgürce yaşanan aşklar güzelleştirecek, özgürce yaşayan aşıklar kurtaracak.
Wow. Şimdi bir alkış.
Bence de. Evet, bence de çok iyi olmuş Mero. Evet.
Evet.
İyi, güzelmiş.
Güzel bir yazı.
Ben de beğendim sonradan okuyunca.
Ben de beğendim.
Şimdi otursam böyle bir yazı yazamam.
Yazılı.
Bu sanırım kaçıncı sayı? Altıncı sayımızdı. 2019.
Vay be. Yıllar
ya da 2020.
Tamam, onu geçerliliğini koruyor sonuçta yani, değil mi?
Tabii 2019'da yani, evet, 10 liraydı domates.
Onu demiyorum.
10 lira olması
içeri kadar deli ya.
Geçerliliğini koruyor. Vallahi şu an en can alıcı örnek tam olarak buydu.
Bu olarak
şimdi makalede boş, yazılmış ya
boş
da işte yazıda.
Şeyine, domatesin kilosunu boş ver şimdi.
Ay dayanamıyorum kadar. Hep aklım oraya gidiyor yani. Bugün biraz dayım da şu an Türkiye'den geldi. Konu buydu evde yani. Biraz bu Türkiye'deki pahalılık, durumlar. Ay arkadaşım normal değil yani.
Değil
normal
değil. Siz onu anlayamazsınız. Öyle istediği kadar diğerleri size desin normal değil normal. Evet, ben evet, gidince anladım yani onun tamam, ne demek olduğunu.
Tabii tabii, tabii ben şu an hiçbir şey kestiremiyorum.
Kestiremezsin.
Ve şu an mesela Erzincan'daki evlerin fiyatı Paris'teki ev fiyatı.
Gerçekten.
Evet. Bak ciddi söylüyorum.
Şey konuyu böyle iyi yerden girdin tamam. Aynen. Sen
aşk ve yoksulluk. Bugünkü konumuz emlak. Ama şöyle bir şey oldu gerçekten. Sadece merakım da dedim ki ya Erzincan'da acaba evler ne kadar?
Ha Türkiye'deki ev
benim sadece merakımdan anda, yalnız ama Duygu'nun bu genel olarak şeyi değilmiş, hobisi değilmiş gibi.
Ama Erzincan'a hiç bakmamıştım kanka. Ne hayır, alaka ya?
Anlasana bir şey söyleyeyim mi? O yani normal değil zaten sayılar. Yani ne İstanbul'daki ev rakamı, evet, ev fiyatları evet, normal ne Erzincan evet, değil yani.
Evet ha, abi şu an yani değil, evet. İstanbul'la Erzincan başa baş gidiyor. Hani sorsam iş olasılığı mı var Erzincan'da? Dört dağın ortasında bir işte ovaya kurulmuş bir şehir. Deprem riski çok yüksek olan bir şehir.
Parantez açtım bu arada, uzatma.
Yani neticede şu anda Türkiye'deki rakamlar ve ekonominin gidişatı çok iyi değil.
Bu yoksullukta da biz, aşk mı yaşanır, ilişki mi konuşulur diyorsun yani. Domatesin kilosu konuşulur evet, kardeşim.
Yani sonuçta biz insanlar Türkiye'de aç, yaşamıyoruz aç, arkadaşlar evet, yani.
Hayır. Yazın gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Özellikle de bu kıskançlıkla alakalı kısmı tam olarak senin yazdığın gibi bir şey. Aslında bu sahiplenme duygusunun açtığı o kıskançlık, sahiplenmesek öyle bir duygu da olmayacak. Ve bu duygunun yarattığı işte katliamlar, ölümler kadınlara yönelik mesela.
Peki sahiplenmeden nasıl seveceğiz? Yani. Onu bir anlatın bana bakalım. Nasıl oluyormuş o sahiplenmeden? Ya işte, sevgi aşk nasıl oluyor mesela yani? Ben onu bilmiyorum mesela nasıl oluyor yani?
Ya bir şey sadece senin olduğunda mı seversin mesela?
Evet.
Niye bir şey uzakta baktın?
Evet dedi.
Sevmez
ay ben
misin?
Yıkıldım şu an nasıl ya? Nasıl yani? Sokakta bir çiçek açıyor. Yanından geçiyorsun ve çiçek çok
İlla
güzel
ama olmalı.
Ay koparırım dedi.
Kopar eve götürün.
Ay ne dedi?
Ben şok.
Yok doğru. Six yani dedi. İşte sorun burada zaten yani. Bir şeyinde hani o yüzden eşyaları da örnek verdim. Yani hani eşyaları, doğayı sevme biçimimiz de böyle. Tüketerek seviyoruz. Onun sana ait olduğu oranda seviyoruz.
Evet aynen.
Yani oralara kişiler girelim de biraz böyle. Ama ben mesela tabii
bu arkadaşlık
ki,
için de geçerli değil mi? Bir tek şey geçerli değil kesinlikle yani.
Kıskançlık romantik ilişkileri.
Evet. Değil mi yani? İlişkiler için değil evet. Arkadaşlık için de geçerli yani.
O duygu çok arkadaşlıkla da işleyen bir şey bence zaten.
Hani biraz niye böyle oluyor ama mesela yani onu soruyorum ben.
Yani bilemiyorum ama sonuç itibariyle şu demek de değil yani. Hani biraz onu da anlatmak istedim. Yani bu bizi illa bir açık ilişkiye, illa bir paylaşma şeyine götürmek zorunda değil yani. Hani paylaşmak güzeldir ama dediğim gibi.
Paylaşmak zorunda
ama
değiliz.
Ama illa paylaşmak zorunda falan değiliz yani. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. Yani işte ben bir ilişkimde bir kişiyi sahiplenmiyorum diye illa onu başkalarıyla birlikte olmasını isteyeceğim anlamına gelmez bu. O ama senin özgürlüğündür. Yani nasıl bir özgürlüğündür? Senin bedenin kendine aittir değil mi? Biz hep öyle diyoruz.
Evet. Evet.
Bedenim
evet,
bana ait.
Dediğimle paylaşırım.
Sana değil. Bu istek, bu talep, bu arzu da bana ait bir şey. Bunu ben kullanırım veya kullanmam. Daha sonra senin özgürlük sınırlarına çarpar o. Ona doğru da sen karar verirsin. Bunu kullanmasını bilerek, kullandığını bilerek onunla birlikte mi olmak istersin yoksa olmak istemez misin?
Ona da sen
bunu
karar
nasıl götürürsün? O aşkın dengesi içerisinde karar verilebilecek bir şey. O yüzden o açık
nasıl,
ilişki,
bir dakika. Bu konuyu ben dızdıklamak istiyorum arkadaşlar. Dızdık. Çomaklı sokmak istiyorum.
Evet. Ya tabii bu da benim üzerinde uzmanlaştığım bir şey değil arkadaşlar ha, işte. Yani
canım,
benim kafamda kurduğum
yani,
hani kendimce vardığım
tamam,
bir denge.
Tamam tartışarak işte bunu şimdi ben bir ilişkideyim ve ben diyorum ki bu vücut benim vücudum. Benim işte atıyorum tercihim, hissim, hissiyatım, isteğim neyse Ben bunu bir tek sevgilimle değil başka biriyle de paylaşmak istiyorum diyorum ve bu olayı ve bunu gerçekleştiriyorum. Benim bu benim vücudum sonuçta, değil mi? Şimdi sen dedin ya, diğer tarafın özgürlükleri de o belirler, oraya o sınıra çarptığın zaman.
Tabii diğeri mesela şimdi bunu istemiyor olabilir.
Evet, sonra ne olacak? Sonra ne oluyor mesela? Yani bak şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi benim için şu çok şey bir konu. Benim ilgimi çeken bir konu. Mesela aldatmak nedir mesela yani? Nerede başlıyor, nerede bitiyor mesela, anladın mı?
Yani ben aldatmayı hep şöyle, aynen tam olarak bu konu içerisinde değerlendirmiyorum. Aldatmak bence tamamen yalan söylemek. Kişinin istemediği bir şeyi ona yalan söyleyerek yapmak. Kandırarak yapmak. Ben öyle.
Tamam, hayır, evet, tamam, o evet. Ama şöyle bir şey düşün. Şimdi ben diyorum ki ben özgürüm, değil mi? Bu beden benim, benim, bu vücut benim. Ben bunu istediğimde paylaşırım. Ve ben bunu gidip paylaşıyorum. Benim bunu gelip partnerime söylememem aldatma mı oluyor mesela?
Şöyle, partnerin bence yani en azından hani ben mesela oraya öyle bir şey getirmiştim kendi kafamda ilişkilerimde. Partnerimin bunu istemediğini biliyorum.
Evet. Değil ama mi? İçten içe partnerinin istemediği birçok şeyi de yapıyor olabilirim.
Yapıyoruz zaten mesela. Aynen. Bunu da yapabiliriz.
Evet. Yani. Aldatma mıdır bu peki şimdi?
Yani bence mesela onun istemediği bir şeyi kandırarak ve ona söylemeyerek yapmak bence aldatmaktır. Ama aldatmayı mesela böyle çok kötü bir şeyin içerisine koyar mıyız? Ha, bu arada ben tabii ki bunu kadın ve erkeklerde eşit görmüyorum. Orası çok
net. Neden? Peki neden? Bir dakika dur. Bu konuyu İsmail Küçükkaya gibi. Bu konuya daha sonra geleceğim ama Merocuğum şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Eşit görmüyorsun, onu aklında tut. Tamam mı Dudu? Şunu sormak istiyorum sana. Şimdi ben okey, bu böyle bir talebim vardı, böyle bir şey yaşadım. Tamam, aldatma, evet söyle. Gittim dedim ki ben bunu yaşadım. Çünkü bu benim vücudum falan filan. O zaman dedin ya sen, karşımdakinin mi kararı o zaman benimle devam edip etmeyeceği, nasıl oluyor o mesela yani?
Karşındakinin de bir kararı.
Ama önce kararı ben vermişim.
Aslında önce kararı sen verdin. Onun istemediğini ve bununla yapamayacağını bildiğin halde gittin, biriyle birlikte oldun. Çünkü o senin bedenin, sen karar verirsin.
Hayır bacım, bilmiyorum yani. Onun sınırlarını da bilmiyorum belki.
Ha, bilmiyorsan ayrı bir şey. O çok ayrı bir şey yani. Ama genelde konuşur bunu ilişkiler yani. Ama diyelim ki bilinmiyor, yapılmamış. Gidilip konuşulması gerekir mi? Bak ben şöyle bir şey demiyorum. Çok etik ve şey yaklaşmıyorum bu duruma. İlla konuşmak gerekmeyebilir. Ama yani hani sonuç itibariyle ne bileyim, konuşmadıysanız ve bilmiyorsan bu bir aldatma da sayılmaz bence mesela.
Sen nasıl zaten konuşmadıysan bilmiyorsan, o ne demek ya? Hayır, ne demek konuşmadıysan?
Kişinin bu konudaki tavrını bilmiyorsan yani. Onu demek istiyorum.
Ama hayır, tamam, kişinin bu konudaki tavrını bir işte orada
onu
ben
biliyorsun.
Hayır. Mesela bu konuşulmamış, dillendirmemiş bir şey olabilir. Birçok ilişkide bence bu böyle zaten. Klasik ilişkilerde, tamam mı? Kadın erkek hetero normatif ilişkilerde bence böyle. Ama sen sonuçta içten içe kesinlikle şeyi bilirsin yani. Bu yaptığım şey okey mi?
Değil.
Bunu arkadaşın içinde bilirsin.
Tabii ki.
Bunu bir ortamı paylaştığın, bir hayatı paylaştığın insanlar içinde
i̇şte
bilirsin.
Orada sen karar vermiş oluyorsun işte bunu devam edip etmeyeceğini.
Tamam ama bu iş dillendirmemiş mesela ben...
Olabilir.
Tamam, sonuç itibariyle şöyle mı kalmış olur?
Tabii ki bence öyle. Genel olarak zaten bu ikili vicdanlara kalmış bir şey oluyor. Yani o ikili. Ama sonuç itibariyle ne bileyim, böyle bir yalanın ve çok belirleyici bir yalanın diyorum. Yoksa küçük yalanlar vesaire işte o tarz şeylerden kastım. Çok belirleyici bir yalanın, yani ilişkiyi komple dönüştürecek bir yalanın ilişki içerisindeki varlığı onu zaten dönüştürür. Kötü bir yere dönüştürür diye düşünüyorum.
Evet, ben de öyle düşünüyorum.
Etkiler diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani bu aynı şekilde devam da edebilir. Atıyorum mesela ben şimdi ilişkime belki de bir sürü şeyi söylemiyorum. İşte eski ilişkimle ilgili. Bu onu belirleyecek bir şey aslında, benim ilişkimi. Ama söylemiyorum. Söylememeyi tercih ediyorum. Bu benim hayatımda. Onun öncesindeydi. Başka bir yerdeydi.
Bilmek
şimdi dönüşeceğini
değil.
Veya onu rahatsız edeceğini bildiğim şeyi de çat diye suratına söylemem mesela yani. Örnek veriyorum. Bu benim tarzımdır. Ama başka insanlar bununla yaşayamaz. Söyler. O da ilişkinin dengesine göre ilerleyecek bir şeydir.
Ya bu,
yani bunun şöyle bir şeyi yok yani, hani ilişkiler
kuralı olduğunu aynen
öyle.
Aynen,
tamam, aynen öyle. Ben
ilişkilerdeki denge, kişilerin kendisine, aralarındaki ilişkinin biçimine, bunlara bağlı. Dolayısıyla tam bir yanlış. Mesela o yüzden aldatmak yanlıştır demek çok şey oluyor yani, kapalı bir şey oluyor. Hayır, anladın mı? Bir sürü dalları var böyle. Hmm,
işte. Bir de özellikle kadınlar için. Özellikle
zaten kadınlar için demem.
Bu
demem.
Aldatma olayına bakış açısı kadınlar tarafından. Yani kadınların durumu orada gerçekten çok farklı bir yerde durabiliyor. Çünkü yani erkekler bunu çoğu zaman yapıyorlar. Ve bu dediğin gibi aldatmanın bir sınırı ya da bir çerçevesi de yok. Yani adam birinden hoşlanıyor ve acayip onunla takılmak istiyor. Gidiyor takılıyor. Belki cinsel anlamda bir şey yaşamamış olsa bile süreli, yani bir ay süreyle takıldığı bir kadından acayip etkileniyor. Şimdi ben onu aldatma der miyim, demez miyim? A kişisi der mi, B kişisi der mi? Ya bunlar insanların kafalarındaki çerçevelerle ve o ilişkinin gerçekten dinamiğiyle ilgili bir şey. Ha. Bir de karakter. Yani diyelim ki Meral ne dedi? Örnek yani. Şimdi Meral'le kıyaslayalım. Meral diyor ki ben hani geçmişe dair şeyleri çok fazla anlatma taraftarı değilim. Biliyorum ki atıyorum karşımdaki insana dokunacak bu. Ve bilmesi de bizim ilişkimize hiçbir şey katmayacak aslında. O öyle bakıyor mesela. Ben de karakter olarak acayip zaten konuşan, geçmişte yaşadığım her detayı anlatan
gerçekten
biri olduğum.
Gerçekten mi? Aa, bunu söyledin, niye? Hiç bilmiyordum bak ben senin boyunu.
Ben sizin bildiğinizi biliyorum. Dinleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Beni bir insanım ben.
Dinleyicilerimiz bence de, bizim dinleyenler bunu fark etmiştir.
Evet, ben şimdi ne kadar ketumsam Duygu o kadar açık.
Evet, yani bende de şu
fazla
olay var.
Fazla bilgi veren bir tip Duygu. Fazladan bilgi.
Ya fazla, evet fazla bilgi veriyorum ama şeyim biraz böyle, nasıl desem. Hiçbir şeyin gizli kalmasını istemiyorum. Özellikle de çok yakın bağ kurduğum insanlarla. Diğer insanlara o kadar detaylı bir şey anlatmam mesela. Ama çok yakın bulduğum, çok sevdiğim insanların bana dair her şeyi bilmesi benim için önemli. Benim de onlarla ilgili her şeyi bilmem çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Şu an yıkıldılar.
Doğru söylüyor.
Ya ama
çok iyi anlatabildi.
Ya ben gerçekten öyle bir bağ kurmak istiyorum sevdiğim insanlarla. Herkesle kuramam. Öyle bir şeyim yok. Ne diyeyim? Tahammülüm, seviyem yok. Herkesle bu ilişki kurmam. Ama kurduğum insanlarla da kurunca tam kurmak istiyorum. Öyle oberflächlich, yüzeysel bir şey değil. Bu ilişki, bu arkadaşlık her neyse. İstiyorum ki o bana bazen bir şey söylemeden ben onun gözünden okuyabileyim istiyorum. Aa, üzgün görünüyor. Bunu görmeliyim.
Çok
mesela
şey istiyorsun Duygu be. Hmm. Vallahi ya, çok şey istiyorsun.
Çok şey istemiyorum. Bence kendimce de başardım aslında yani.
Tamam, o yani onun
başarısını buluyorum kendime o konuda.
Hayır, ama senin bu söylediğin yani bence çok şey istiyorsun. Şöyle çok şey istiyorsun. Bir, bunun yaşla ilgisi var. Tamam, bu belirli yaşlarda yapılabilecek bir şey ama belirli yaşlarda bence yani bir yaştan sonra zor bir şey bence bu senin söylediğin. Çünkü neden? Şöyle bir şey de oluyor. Belki ben senin her şeyini bilmek istemiyorum ya. Anladın mı demek istediğimi?
İstemeyebilirsin.
Neden bilmek istemiyorum? Belki senin bana anlattıkları ben rahatsız olacağım ve ilişkimiz başka bir yola girecek yani. O da olabilir. Anladın mı demek istediğimi?
Evet onu diyorum. Bu gerçekten şeyle ilgili.
Ama ben o şeyde kalmak istemem yani. Anladın mı? Hani her zaman bana bir arkadaşımın ya da birinin bir şey anlattığında sürekli bir muhakeme edeyim. Hı-hı. Bir bakayım falan. Bir yaştan sonra aman diyorlar. Anladın mı demek?
Ya o evreler de geliyor zaten. Evet. Ya da belli bir süreden sonra şeyin farkındasın. Arkadaşımın ya da sevgilimin bir geldiği bir dert var mesela. Bana bir şey anlatıyor değil mi? Derdiyle, evet, bir sıkıntısıyla ilgili bir şey anlatıyor. Tam o yaşlarda olduğumu söyleyebilirim bu arada.
Neyin yaşlarda mısın?
Yani bu şu tahlili yapabildiğim yaşlara yeni girdim. Diyelim ki bir senedir öyle. Şey yapıyorum. Aa, tamam, bunu ciddiye almalıyım. Şu an anlattığın hiçbir önemi yok. Kendisi de 3 gün sonra unutacak. Bak, bunu önceden yapamıyordum.
Tamam, ama bu uzun sürede tanıdığın insanlar için bunu söyleyebilirsin.
Tabii ki.
Ama şöyle bir şey var. İnsanlar da değişiyor zaman geçtikçe. Anladın mı?
Tabii ki. Değişimin kendisi.
O yüzden ben tehlikeli ve riskli buluyorum öyle analizleri yani. Anladın mı istediğim? Ters köşede olabilirsin orada çünkü o insan da değişiyor yani sürekli.
Tabii ki. Ondan yana bir şey söylemiyorum ama ben genel olarak zaten
orta yaş bunalım denilen bir şey var, şimdi beni konuşturtma burada.
Hayır, var, doğru. Ama ben nasıl diyeyim, kendimce şunu yapmaya çalıştım her zaman. Kimi zaman başardım, kimi zaman.
Empati şeyin yüksek senin biraz.
Evet, empati şeyim yüksek bir şeyim. Onun dışında bir de bende şey var. Hep şunu söylüyorum yani. Diyorum ki bu insan bunu yaptı ama nasıl diyeyim? Onun da kendince bir sebebi vardır.
Hiç böyle bir şey demem ama.
Vallahi ben o cümleyi hep kuruyorum kendime.
Hayır, hiç kurmuyorum.
Tabii ki her olay için değil. Tamam. Yani